Ayrım 22, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 289. Panep 2 adet kaliteli yatağın yerleştirildiği, temizlenmiş ve mis gibi kokan bir oda gördü. Yataklardan biri 1.95, diğeri 1.75 uzunluğundaydı. Hasırların ve yeni örtülerin konduğu, hasır otlarından örülmüş bir şilteyi taşıyacak kadar sağlam gergileri bulunuyordu. Uabet halkayla tutturulmuş sazlardan oluşan bir fırçayla yerleri parlatıyordu. Mutfağa bakabilirsin, orayla işim bitti. Yağ ve bira fıçılarını birinci mahzene, et konservelerini ikinci mahzene indirdim. Temizlik malzemelerini koymak için küçük su odasına tahtalar yerleştirip bir veya iki tencere satın alman lazım. Sonra ihtiyacımız olacak. Bana aynayı, tarakları, perukları ve saç tokalarını yerleştireceğim küçük tahta bir dolap yaparsan dünyanın en mutlu kadını ben olacağım. Tuvaleti de unutma. Onu mikroplardan arındırdım ama tahta oturmalığın çevresindeki tuğla duvarlar biraz alçak. Duvarı yükseltip kirli su borularını kontrol etmeye zaman ayırmalısın. Panep uzun mesafe koşmuş gibi üç ayaklı sağlam bir tabureye çöktü.
İyi de burada ne yapıyorsun?
Gördüğün gibi biraz topluyorum.
Tüm bu mobilyalar?
Benim çeyizim. Hepsi bana ait ve onları hoşuma gittiği gibi kullanıyorum. Aşınmış bir hasırla yaşamaya devam edemezdin ve iyi beslendiğini de sanmıyorum. Seni üzmek istemem ama biraz çöktün. Herhangi bir işçiden çok çalışıp köyün tüm evlerini güzelleştirdiğin için zayıfladın. Bunu eleştirmiyorum. Kimse sana madalya takmayacak. Ama köy sakinleri çok memnun ve çoğunluğu seni sıra dışı bir alçıcı olarak kabul ediyor. Eğer onları dinleseydin meslek değiştirmezdin.
Lekesiz Uabet tuhaf bir çekingenlik ve özgüven sergiliyordu. Sesi ince, davranışları sıkıntılıydı ama hareket tarzının yerindeliğinden şüphe etmiyordu.
Sözleriyle Panep'e yeni bir tuzağa düştüğünü ima ediyordu. Genç adam alçı tekniğini iyice öğrenmiş ve meydan okuduğu köye kuvvetini ve sebatını kanıtlayarak bir kez daha idealini hiçe saymamış mıydı? Temizlik yüzünden iyi yemek hazırlayamadım. Kızarmış ekmek, bakla ezmesi ve kurutulmuş balık var. Yarın daha iyi yemekler pişireceğim.
Panep bağırdı. Senden bir şey istemiyorum.
Bunu biliyorum ama ne önemi var?
Uabet dinle. Ben Firuze'ye aşığım ve...
Bütün köy biliyor. Bu sizin sorununuz.
O zaman benim müsait olmadığımı tahmin edersin.
Nasıl müsait değilsin? Firuze herkese asla evlenmeyeceğini söyleyip durur ve sen aynı çatı altında yaşamadan onunla sevişmekle yetiniyorsun. Demek ki müsaitsin.
Onu ikna etmeyi başaracağım.
Yanılıyorsun.
Sana aksini kanıtlayacağım.
Firuze'nin Tanrıça Hathor'dan bir dilekte bulunduğunu bilmiyorsun. Tüm kalbini Tanrıça'ya adayarak hiçbir zaman evlenmemek koşuluyla Tanrıça'nın ona bahşettiği güzellikten ömür boyu yararlanacak. Bir Hathor rahibesi adağını asla bozamaz.
Delikanlı yıkılmıştı. Uabet sevinç gösterisinde bulunmadı.
Sen Firuze'yi seviyorsun, o da senden hoşlanıyor. Senden zevk aldığı sürece seninle oynaşacak. Bana gelince durum farklı. Seni seviyorum ve elimdeki her şeyi sana sunuyorum. Madem ki aynı çatı altında yaşayacağız, demek ki bir şekilde karı koca olacağız. Ailemin bu beraberliğe kesinlikle karşı olduğunu ve kutlamak için küçük bir tören düzenlemeyi de reddettiğini itiraf etmeliyim.
Ailenin düşüncesine saygı göstermek zorundasın.
Hayır, seçtiğim kişiyle evleniyorum ve bu adam sen olacaksın.
Sana asla sadık kalmayacağım.
Fiziksel zevk beni fazla ilgilendirmiyor. Bunun yanı sıra sana bir erkek çocuk vermek isterim. Ama kararı sen vereceksin.
Kendini zorla kabul ettirmeyeceksin değil mi?
İyi düşün Panep. Sana layık bir ev kadını olup gününü hoş geçirtip hiçbir şekilde özgürlüğünü kısıtlamayacağıma dair söz veriyorum. Kaybedecek bir şeyin yok. Çok şey kazanacaksın. Beraberliğimizi pekiştirmek için kuvvetli bir bira içseydik.
Çok acele etmiyor muyuz?
İkimiz için de en iyi çözüm bu.
Yazgın ne olursa olsun temiz ve bakımlı bir evde oturmak zorundasın. Senin hizmetçin olacağım, beni fark etmeyeceksin bile. Dizginleri kaybetmiş olan Panep içmeyi kabul etti ama içki bile onu düşüncelerinden arındıramadı. Yine de iştahla yedi ve Uabet'in hazırladığı yatağın eski hasırından daha rahat olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Panep sevmediği bir kadınla evlenecek ancak aşık olduğuyla asla evlenemeyecekti. Başı dönüyordu. Lekesiz Uabet'i bu odadan ve evinden kovmadığı takdirde genç kız ertesi gün kendini yasal karısı sayacaktı. Oysa Panep kendisini alçıcı durumuna indirgeyen bir loncada kalıp kalmayacağını bile bilmiyordu. O andaki zavallılığının ve çaresizliğinin bilincinde bir karabasanın kurbanı olduğunu ümit ederek uyuyakaldı. 56. Bölüm. Panep uyandığında lekesiz Uabet ortalarda yoktu. Çarşafları katlamış, hasırı toplamıştı. Rahat bir nefes alan genç adam sıcak yaz gecelerinde keyifle kestirdiği terasa çıkan merdivenlere tırmandı. Delikanlı özgürlüğüne kavuşmuş gibi güneşin doğuşunu büyük bir keyifle seyrettikten sonra kuzeyde kalan üçgen biçimindeki sundurmayla korumaya alınmış büyük açıklığı inceledi. Bu açıklık güneşin sıcaklığını kolayca içeri geçiren küçük pencereleri ve duvarları olan bazı evlerde hava akımı sağlayan boru görevini görüyordu. Sonuçta Panep ucuz kurtulmuştu. Uabet bu evliliğin imkansız olduğunu anlayıp ona harikulade temizlenmiş ve iyi mobilyalarla döşenmiş bir ev bırakmıştı. Eşyaları tutmaya hakkı var mıydı? Hayır, hepsini Uabet'e iade edecekti. Bu onun çeyiziydi. Panep onları kullanamazdı. Çocuk cıvıltılara duydu. Taraçaya çıktığında 10 kadar çocuğun ellerinde papirüs fidanlarından yeni kesilmiş saz tomarlarıyla kapısına dayandığını gördü. Ayrıca hurma ağacından koparılmış iri meyveler de taşıyorlardı. Delikanlı onlara kapıyı açmak için aşağıya indi. ''Ne istiyorsunuz?'' İçlerinden en uyanığı olan küçük bir kız kahkahalar atarak evliliğini kutlamak için bir hediye getirdik dedi. Evliliğim mi? Ama Uabet çok iyidir ve bütün köy aynı çatı altında oturduğunuzu biliyor. Yanılıyorsunuz, o bu sabah gitti ve Uabet göründü. Başının üstünde yiyecek dolu bir sepet taşıyordu. Yüküne rağmen mutluluk saçarak kıvraklıkla yürüyordu. ''Uyandın mı sevgili kocacığım? Sebze ve taze meyve aramaya gittim. Çocuklar ne kadar kibar değil mi?'' Panep çökmüş bir şekilde alçıyı ve kendisini bekleyen son dış cepheleri düşündü. Batı yakasının baş yöneticisi Abri Tebe gitmek üzere yüksek rütbeli görevlilerin bulunduğu gemiye bindi. Limanda bekleyen makam arabası onu kumandan Mehi ve karısı Serkeeta'nın yeni taşındığı muhteşem villaya götürdü. Abri kendini kapıcıya tanıttı. Kapıdaki görevli Mehi'ye geldiğini haber vermesi için bir hizmetkara seslendi. Bu sırada baş hademe tavanı kırmızı mavi bitkilerle süslü ve 2 adet kızıl somaki sütunla desteklenen kabul odasına girmeden evvel el ve ayaklarını kokulu suyla yıkaması için ziyaretçiye yol gösterdi. Abri'nin ancak beyaz nilüfer çiçekli havuzu, akasya ağaçlarının dikili olduğu bahçeyi, çardağı, su yolunu, silo ve ahırla çevrili büyük avluyu ve nihayet ortadaki kuyuyu görecek vakti oldu. Geniş ve lüks konutta hizmetkarların lojmanlarını saymazsak en az 20 oda vardı. Mehi'nin başarısı ve ünü gittikçe artıyordu. Bu kadar zenginlik karşısında Abri'yi korku sardı. Müttefik olarak seçtiği adamın çok zeki ve korkulacak bir kişi olduğunu anladı. Kahya ona yol gösterdi. ''Baş hazinedar sizi masaj odasında kabul edecek.'' Abri rahat bir nefes aldı. En azından Mehi onun başından savmıyordu. Bu defa onu hayal kırıklığına uğratmaması, tam bir işbirliği içinde olduklarını kanıtlaması gerekiyordu. Baş hademeyi takip ederek balık ve av motifleriyle süslü, 4 sütunlu muhteşem bir odadan geçtikten sonra 4 bir tarafı birinci kalite, rengarenk hasır kaplı taş sıralarla çevrili, yağ sürme ve ovalanma odasına girdi. Rafların üzerine fil dişi, cam ve alçıdan yapılmış beyaz nilüfer, papirüs yaprağı, nar, üzüm salkımı veya çıplak kadınların önlerinde ittiği kanatları açık, vücutları kap işlevi gören ördekler şeklinde içleri merhemlerle dolu kaseler ve dar ağızlı şişeler konmuştu. Mehi yüzüstü yapmıştı. Bir masör sırtını ovuşturuyor, bir manikürcü hurma ağacının saçları dediği bir fırçayı andıran yaprakların ucundaki iplikçiklerle tırnaklarını temizliyordu.
''Hatırım sevgili abri ve sizi bu durumda karşıladığım için beni mazur görün. Ama çalışma programım çok yüklü. Bu görüşmeyi de ertelemek istemedim. Haberler iyi mi?''
''Gizli kalması gereken harika haberler.'' Manikürcü ortadan kayboldu, masör işine devam etti. Mehi şöyle bir gözlemde bulundu.
''Epeydir durum muhakemesi yapmadık. İkimiz de hem farklı hem de benzer olan kendi işlerimizle meşguldük.''
''Ben de öyle düşünüyorum. Ve sevgili şehrimizin mali işlerini idare tarzınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Kayınpederiniz sizinle gurur duyardı.''
''Bu övgü doğrudan kalbime işliyor abri. Sürekli o aziz adam ve kötü sonu aklıma geliyor.''
''Sizin mesuliyetiniz gitgide ağırlaşıp artıyor. Belki de kurduğunuz planları ihmal etmenize ve hatta unutmanıza yol açıyor.''
Mehi buz gibi bir sesle yanıtladı.
''Hiç de değil.
Hala hakikat meydanını yıkmak istiyorsunuz değil mi?''
''Niyetimle anlaşmamız da değişmedi ama senin anlaşmamıza uyduğundan emin değilim.''
Mehin'in birden sen diye hitap etmesi abriyi titretti. ''İnanın bana elimden geleni yaptım ama çabalarım başarısız oldu. Bu loncanın sırları tahmin ettiğimden çok daha iyi saklanıyor. Herhangi bir beceriksiz veya dikkatsizlik vezirin ya da bizzat firavunun öfkelenmesine neden olabilirdi.''
''Teb'de benim sözüm geçer. Makamında kalacağına söz vermiştim, sözümü tuttum. Senin bu özensiz davranışların karşısında fikrimi değiştirip devletin yüksek mercilerine ne kadar yeteneksiz olduğunu söyleyebilirdim.''
Abdi sarararak geveledi. ''Bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. İşimi doğru dürüst yapıyorum. Kimse şikayet etmiyor ve ben...''
''Bana etkili yandaşlar lazım. Biraz önce harika haberler var dememiş miydin?''
Meyyin'in karşısında tüm ümidini yitiren abri onu ikna etmeye geldiğini neredeyse unutmuştu. ''Şef Sobek'le ilgili dosyasını iyice inceledim.''
''İlginç bir şey buldun mu?''
''Maalesef hiçbir şey. Cesaretimin kırıldığını itiraf etmeliyim. Zira bu polis bana çok namuslu göründü. Bu yüzden bir girişimde bulunup yardımcıların yerleşimlerini incelemek bahanesiyle köye gittim. Tek amacım şu Sobek'i daha yakından tanımaktı.''
''Mükemmel azizim abri, sonuç?''
''Aşırı sert fakat görevini eksiksiz yerine getiren çok bilinçli bir polis.''
''Bunu zaten biliyorduk. Yeni bir şeyler var mı?''
''Sobek halinden memnun olduğunu iddia ediyor ama bu sadece göstermelik. Aslında bütün zamanını alan ve bir aile kurmasını engelleyen bu zor işten yorulmaya başlamış.''
Mehi çevik bir hareketle doğrulup masörüne izin verdi. Konuyla ilgilenmişti.
''Bu heyecan verici olabilir azizim abri. Bu arada sapı çıplak bir genç kız şeklinde olan bakır aynada kendini seyrediyordu. Daha ileri gittin mi?''
''Çok ileri gittim. Sizin ayarlayacağınızdan emin olduğum için ona Teb şehri, Nehir Polis Teşkilatı'nın merkezinde daha iyi bir makam teklif ettim.''
''Doğru ama ona bu cömertliğin bir bedeli olduğunu ifade ettin mi?''
''Tabii ki.''
''Tepkisi ne oldu?''
''İstediğimiz doğrultuda bize yardıma hazır olduğunu sanıyorum.''
''Bu hakikaten harika bir haber.''
Mehi aynayı önüne koyup çok gurur duyduğu siyah saçlarını taradı. Güçlü koruyucusunun memnuniyetini fark eden abri gevşedi.
''Mehi, bu terfiyi gizlice hazırlayacağım. Gerçekleştiğinde hakikat meydanı ve bu köyü korumak için alınan tüm güvenlik önlemleri hakkında bize bütün bildiklerini aktaracak olan Sobek'e sorular sorarsın. Bu arada sana verdiğim ikinci görevi de unutmadın umarım.''
''Emin olun aklımda ama epeydir uzun süreliğine köyün dışına çıkan biri olmadı.''
Mehi onu acımasız bir ifadeyle süzdü.
''İnanması zor. Daha doğrusu hiçbir gözetim sistemi kurmadığın için zanaatkarların elini kolunu sallayarak gidip geldiklerini düşünüyorum.'' Bu görevi verdiğim adamların çok uyanık davranmadıklarını itiraf etmeliyim. Fakat bu çok hassas bir vazife.
Sabrım taştı Abri. Artık bir sonuç bekliyorum.
57. Bölüm. Nefer ekip şefi tarafından Büyük Ramses'in Kaas'ının yeni tapınağını hazırlamakla görevlendirildiğinden beri Işık kocasıyla çok az beraber olabiliyordu. Herkes Nefer'in inşaatçıların arasında yeni aşamalar kaydettiği konusunda hemfikirdi. Diğer üyeler ise genç adamın teknikleri büyük bir kolaylıkla kaptığına ve ustalığını az bir çabayla kanıtladığına inanıyorlardı. Başarısını çok sıkı bir çalışmaya borçlu olduğunu bilen tek kişi karısıydı. Fakat Nefer içinde bulunduğu dünyaya uyum sağladığından çok çalışmak ona ağır gelmiyordu. Hakikat için doğmuştu. Tanrılar onu burada iş görmesi ve köye hizmet etmesi için yaratmıştı. Yoğun iş hayatı ve güncel sorunlarına rağmen seneler çok güzel geçmişti. Nefer taş yontucularının ve heykeltıraşların nezdinde kendini yetiştirirken Işık Hator rahibeleri ve bilge kadından ders alıyordu. Rahibeler ona dini kuralları ve ilkeleri, bilge kadın ise geleneksel ilimleri ve görünmeyen kuvvetleri algılamayı öğretiyordu. Işık her zaman olduğu gibi vadideki kayalık çıkıntının ardına saklanan zanaatkarlar köyünü evinin taraçasından hayran hayran seyrediyordu. Bu çıkıntı kutsal tepenin ayağı olarak kabul ediliyordu ve kayalık boyunca kutsal kişilere ve hakikat meydanını korumuş olan 1. Amenofis, 3. Tutmosis ve Ramses'in babası Seti gibi merhum firavutların anısına ithaf olunmuş küçük tapınaklar inşa edilmişti. Bu kutsal yerlere giden dolambaçlı yol yarın alt tarafıyla birleşiyor ve her birinin sunağı her gece gözlerden ırak bir halde yeniden doğuş sırrının cereyan ettiği batı tepesine sırtını veriyordu. Işık doğu yakasını ve büyüdüğü yeri terk ettiği için pişmanlık duymuyordu. Nefer gibi onun da gerçek vatanı hiçbir yere benzemeyen bu mütevazı köydü. Bir topluluğun mutluluğunun seçeneklerin çokluğu ve kalitesine bağlı olduğunu burada anlamıştı. Almak yerine vermek kavramı fikir ayrılıklarını, düşmanlıkları ve egoizmi yenerek bir dayanışma sağlıyordu. Ve bağışların devamını sağlayıp açgözlülükle savaşmak rahibelere düşüyordu. Işık günün ilk saatlerindeki canlılığı, doğu tepesinden taşan ışığı seviyordu. Hayatın yeniden canlandığını ve şafakla beraber var olduğunu hissediyordu. Birden bir gölge dikkatini çekti. Bilge kadın rüzgarda dalgalanan güzel beyaz saçlarıyla köyün ana yolunda zorlukla ilerliyordu. Gitgide yürümekte zorlanıyor ama hala inatla baston kullanmıyordu. Işık onu görür görmez kapıyı açıp eşikle karşılamak üzere aşağıya indi. Bilge kadın ondan önce eşiğe varmıştı. Nasıl oluyordu istediği zaman bu kadar çabuk yürüyebiliyordu?
Işık, hazır mısın?
Ana kapı için çiçek almaya gidecektim.
Bu işi başka biri de yapabilir. Sen beni takip et.
Işık bilge kadının kendisine cevap vermeyeceğini anladığından soru sormaktan kaçınıp onu izlemekle yetindi. Rehberi köyü geçip onları Kraliçeler Vadisi'ne götürecek yola saparken eski kuvvetine kavuşmuştu. Bilge kadın kayalara gömülü cephesi kuzeye dönük yay şeklinde dizilmiş 7 mağaranın önünde durdu. Burada sessizlik tanrıçası Meresger ve zanaatkarların tanrısı Ptah hüküm sürer.
7 mağaradan birini seç. Ben seni almaya gelinceye dek orada kalıp düşüneceksin.
Suskun Nefer'in karısı solundaki ilk mağaraya girdi. Burası kelamlarıyla dünyaya biçim veren Ptah'a ithaf edilmiş bir selin dikildiği küçük bir dua yeriydi. Işık vaiz gibi oturarak o yerin suskunluğunun ve serinliğinin tadına vardı. Öğlene doğru bir rahibe onu zararsız bir kobra yılanını andıran Batı Tepesi Tanrıçası'nın hüküm sürdüğü ikinci mağaraya geçirdi. Işık öğleyin 3. mağarada ana tanrıçanın firavunu emzirişini gösteren bir kabartmanın karşısında sütünü içiyordu. 4. mağarada yıldızların tanrıçası Hator'un yaratıcı gücüne ve 5. de düşüncelerini gökyüzüne götüren yüceltme kapasitesi Ba için saygı duruşunda bulundu.
Gece olurken 6. mağarada Firavun'un Hator'a çiçekler veren temsili resmini keşfetti. Ve 7. mağarada meşale ışığı altında Firavun 1. Amenofis ile siyah tenli annesi Ahmes Nefertari'nin ölümden sonra doğuşu temsil eden bir yandaşı karşıladıklarını gördü. Resimler o kadar zengin bir içeriğe sahipti ki hakikat meydanının hizmetkarları canlı gibi duruyordu. Akşam güneşinin gümüşü ışığı altında nilüfer çiçeklerinin yere saçıldığı küçük avluya davet edildi. Bir rahibe ona ekmek ve şarap sundu. Bilge kadın aniden ışığın önüne çıktı.
Işık, sen dün ve yarının, batı ve doğunun iki aslanın arasında bulunuyorsun. Şimdiye dek seni ben eğittim. Kendi yolunu çizip gözle görülmez ışık yaratıklarıyla düşünce ve duygu birliği kuracaksın. Gerçek tabiatınla doğma vaktin geldi, bunu istiyor musun?
Hakikat meydanına hizmet etmek için doğru yol buysa evet.
Bundan böyle her hareketinin ölçülü ve bilinçli olması gerektiğini düşünerek bu şarabı iç, bu ekmeği ye. Aksi takdirde varlığın sadece gölgeden ibaret olacaktır. Osiris karanlıkların gücü tarafından öldürüldü ama Isis'in ilmi onu diriltti. Kanı şaraba, vücudu ekmeğe dönüştü. İnsanoğlu tanrı değildir ama gizemin kapılarını açtığı takdirde kutsallığa erişebilir. Eğer cesaretin varsa beni izle.
Işık tereddüt etmedi. Bilge kadın o kadar dik bir patikadan tırmandı ki öğrencisi zorlandı. Ay sanki parıldamayı reddeder gibi birden karanlık bastı. Ama tuhaf bir ışığın bilge kadının saçlarının etrafına çizdiği bir nur ışığın önünü görmesini sağladı. Tırmanış ışığa bitmez tükenmez ve gitgide zor göründü ama vazgeçmedi. Rehberi kenarı uçurumlu yolda ilerlerken bir kez bile dönüp ardına bakmadı. Nihayet bilge kadın bir tepenin doruğunda durdu, ışık da yanına geldi.
Köy uyuyor. Rüyalar bedenden geçiyor ve kutsal yaratıklar yorulmadan ve yılmadan yaratmaya devam ediyorlar. Zamanın yok edeceği insani eserleri değil, kutsal yaratıkların eserlerini algılamak zorundasın. Dinle ışık, kutsal dağın söylediklerini dinle.
Tam bir suskunluk hakimdi. Hiçbir çakal uğuldamıyor, hiçbir gece kuşu ötmüyordu. Tabiat suskunlukla anlaşma yapmış gibiydi. Işık ilk kez gökyüzünü gördü. Ama bu gökyüzü takım yıldızlarının bulunduğu gökyüzü değil, bünyesinde parıldayan yıldızların bir kubbe şeklini aldığı iri bir kadın görünümündeydi. Gökyüzü tanrıçası Nut'un el ve ayakları kainatın uçlarına değiyordu. Işığın hakikat meydanına kabulünden beri bütün öğrendikleri, hayatın durmadan yinelendiği bu dişi evrenle uyum sağlayan yeni bir boyut kazandı. Bilge kadın şöyle bir tavsiyede bulundu.
Gel yandaşlarınla tanış.
Işık yarlarla çevrili, çok dar bir vadiye inmek üzere tepeden inip, rüzgarın ve fırtınaların değişikliğe uğrattığı yuvarlak bir taşın üstüne oturdu. Karanlık dağıldı ve ay ışığını bu ıssız yöreye yönlendirdi. Ay ışığı sayesinde ışık onları gördü. Yılanlar, 10 tane, değişik boy ve renkte yılan vardı. Beyaz karınlı kırmızı bir yılan, sarı gözlü başka bir kırmızı yılan, kalın kuyruklu bir beyaz, sırtı kırmızı lekeli bir diğer beyaz, açık renk karınlı bir siyah yılan. Fısıldayan bir engerek yılanı, başının üzerinde nilüfer yaprağı çizili olan diğer bir engerek, boynuzlu bir engerek ve saldırmaya hazır kobralar vardı. Korkudan ödü patlayan ışık kaçmadı. Bilge kadın onu buraya getirdiğine göre ona zarar vermek istiyor olamazdı. Işık etrafında çember oluşturan sürüngenlere teker teker baktı. Küçük ateşli gözlerinde hiçbir düşmanlık hissi fark edemedi. Bilge kadının saçları gecenin karanlığında parlıyordu. Onları sakinleştirmek üzere kollarını toprağa uzattığı anda sürüngenler yuvarlak taşın altına kaydılar. Bilge kadın ışığa dönüp,
''Yandaşlarım bunlardan daha iyi olmayacak.'' dedi. ''Yalan söylemezler, hilekârlık yapmazlar, hastalıklara karşı hazırlayacağın panzehiri barındırırlar. Onlarla konuşmayı, gerektiği zaman onları çağırmayı öğreneceksin.'' Yılanlar, ilk tanrılar yeryüzüne biçim verirken var oldukları için toprağın enerjisini bilirler. Bu yüzden onlara toprak tanrısının oğulları denir. Sana korkunun gerekli bir aşama olduğunu ve de kötülüğün iyiliğe dönüşebileceğini öğretecekler. Yılanların yeteneğini kabul ediyor musun?
Işık bilge kadının ona uzattığı sopayı aldı. Sopa altın sarısı gülen uzun bir yılana dönüştüğünde genç kadın onu bırakmadı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 303.